Düşünen insanlar için radyo tiyatrosu. Aralardaki mucize. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Dördüncü bölümün özeti.
Sayın Profesör, onca yıl şehrin kalabalığını, kirini pasını çektikten sonra hayran kaldım doğrusu.
Çiftliği satın aldıktan sonra bu hale getirmek kolay olmadı tabii. Her şeyi tek tek kendi ellerimle yaptım. Ama bütün yorgunluğuma da değdi.
Gazete röportajını bu yüzden yapmak istedim.
Yeni gelmiş bir canlının kimyasal madde üretmeyi kendiliğinden başardığını söylemek son derece akıl dışı bir düşünce olur.
Serap doğru söylüyor. Çünkü özellikle canlıların tesadüfen ortaya çıktığını iddia eden evrimciler, bu sonuçlar üzerine teorilerinin içine düştüğü çelişkileri sorgulamak zorunda kaldılar.
Ne gibi çelişkiler? Peki kovanda nasıl bir düzen var? Yani arılardaki görev dağılımı neye göre belirleniyor?
Bu soruların cevaplarını araştıran bilim adamları var. Alman böcek bilimci Gustav Roche yaptığı deneyler sonucunda işçi arıların kovanda aldıkları görevlerin yaşlarıyla bağlantılı olduğunu keşfetmiş. Buna göre işçi arılar hayatlarının ilk 3 haftasında
Beşinci bölüm.
Babam neredeyse gelmek üzeredir Metin Bey. Ama isterseniz biz bal arıları üzerine yaptığımız röportaja devam edebiliriz.
Aldığım notlara göre son olarak propolisten söz etmişiz Serap Hanım. Yani arıların yabancı maddeleri mumyaladığı şu bakteri barındırmayan reçini.
Evet, arı reçinesinin yani propolisin diğer bir kullanım yeri ise kovan inşaatı. Arılar kovandaki çatlak ve delikleri bu maddeyle sıvıyorlar Metin Bey. Ayrıca sıcaklığın çok yüksek olduğu bazı volkanik arazilerde peteklerin erimemesi için peteka maddesi olan bal mumuna reçin ekleyerek bal mumunun dayanıklılığını artırdıkları da gözlenmiştir.
Peki bu maddenin toplanması nasıl başarılıyor?
Propolisin toplanması ve taşınması gibi konularda arılar arasında tam bir iş bölümü var. Propolis taşıyan arının kovana dönüşü polen taşıyan bir arınınkinden çok daha farklı. Polen taşıyıcısı yükünü koymak için boş bir hücre arar. Propolis taşıyıcısı ise hemen bu maddeye ihtiyaç duyulan inşaat alanına gider ve topladığı maddeyi diğer arılara gösterir.
Böylece zaman kaybının önüne geçiliyor.
İşçiler propolise ihtiyaç duyduklarında taşıyıcının yanına giderler ve gereken miktarda maddeyi kesenin içinden alırlar. Hemen bal mumuyla karıştırarak yapışkan bir tutkal haline getirirler ve inşaat işlemlerinde kullanırlar. Burada dikkat çekici olan nokta, propolis taşıyıcısı arının inşaat işine karışmaması ve bu işle uğraşan arkadaşlarının yükünü almalarını beklemesidir.
Anladığım kadarıyla işçi arıların görevi değiştikçe bir takım vücut salgıları da değişiyor.
Doğru bir saptama genç dost.
Baba, geldiğinizi duymadık.
O kadar koyu bir sohbete dalmıştınız ki bozmak istemedim doğrusu. Ayrıca geciktiğim için özür dilerim ama bu sabah üniversitede olmam gerekiyordu.
Önemi yok profesör. Serap Hanım sağ olsun sabırla sorularımı cevaplıyor.
Sabır ne demek Metin Bey? Bu röportajdan biz de keyif aldık. Hele arılarla ilgili bunca önemli bilginin gazeteniz aracılığıyla sayısız okuyucuya ulaşacağını bilmek çok heyecan verici.
Evet, durun bakalım. Neden bahsediyordunuz? Görev değişikliği sırasında yaşanan vücut salgıları öyle değil mi?
Evet baba.
5-6 haftalık yaşamları boyunca bazı bezler etkisizleşirken yeni bezler ortaya çıkmakta ve farklı bir görev için harekete geçmektedir. Örneğin arıların petek yapma dönemlerinde bal mumu bezleri gelişir. Dadalık dönemlerinde ise larvalar için besin üreten bezleri gelişir. Gardiyanlık dönemleri geldiğinde ise işçi arıların vücutlarındaki salgı bezleri birdenbire zehir salgılamaya başlar.
Tesadüfi bir gelişimle böyle düzenli bir sistemin meydana gelmesi asla mümkün olmazdı.
Örneğin larva besleme döneminde işçi arıların vücudundan arı sütü yerine zehir salgılanabilirdi.
Bu durumda larvaların tümü ölür ve arıların da soyu tükenirdi.
Ama bütün bu görev değişimleri sırasında hiçbir problem çıkmaz. Her şey kontrollü bir şekilde, kusursuz bir düzen içinde gerçekleşir.
Az önce gardiyanlık görevi dediniz. Sanırım bu işçi arıların dördüncü görev dönemi.
Evet, haklısın. İşçi arılar hayatlarının dördüncü dönemlerinde kovan girişinde nöbetçilik yapar.
İğne bezleri gelişir ve zehir üretmeye başlar. İşte bu dönemdeki arılar kovan kapısında nöbet tutarak davetsiz misafirlerin içeri girmesini engeller. Gelen her canlı arı bile olsa kapıdaki nöbetçinin kontrolünden geçerek içeri girebilir. Nöbetçi arının yerinden ayrılması durumundaysa hemen başka bir işçi arı gelir ve kovan kapısındaki nöbeti devralır.
Bütün arılar dış görünüş olarak birbirlerine çok benzemelerine rağmen kovana giren yabancı arıları nasıl teşhis ediyorlar?
Bunu araştıran bilim adamları şaşırtıcı sonuçlar elde etmiş. Arıların birbirini tanımasındaki en önemli etken kovan kokusu. Her arı kolonisinin kendine özgü, diğer kovanlardan onları ayıran bir kovan kokusu var.
Kovan kokusunu taşımayan canlılar kovan için tehlike demektir. Bu nedenle kovandan olmayan her canlı hiç ayrım yapılmadan kapıdaki nöbetçilerin saldırısına uğrar.
Ya da başka bir kovana girmeye çalışan arılar farklı kokuları nedeniyle nöbetçiler tarafından hemen teşhis edilir.
Ve yine nöbetçiler tarafından kovandan dışarı atılırlar ya da öldürülürler.
Aldatma olasılığı yok.
Asla.
Kovanlara fazla yaklaşmamam konusunda beni neden uyardığınızı şimdi daha iyi anlıyorum.
Yabancı bir canlı kovan girişinde göründüğü zaman nöbetçi arılar hemen sert tepkiler vermeye başlar. Kovan dışından olduğu tespit edilen davetsiz misafire karşı nöbetçiler zehirli iğnelerini kullanır. Nöbetçi arıların ilk hamlesinin hemen ardından genelde diğer kovan üyeleri de saldırıya katılır. Kovandaki kitlesel saldırıyı ateşleyen sinyal, yabancıya saldıran nöbetçi arının iğnesinden salgılanan kokulu bir kimyasal madde.
Nöbetçi arıdan yayılan koku ne kadar kuvvetli olursa arılar da o kadar heyecanlı ve savaşçı olurlar.
Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayran olmamak elde değil.
Arıların anlaşmasında son derece önemli bir yeri olan bu özel kokular, arılar ilk ortaya çıktıklarından beri var. Arılar, Allah'ın kendileri için yaratmış olduğu özel tasarımlara sahip bedenlerinde bu kokuları üretiyor ve bu yolla aralarındaki iletişimi sürdürebiliyor.
Galiba gardiyanlık biraz riskli.
Evet, bu dönemde işçi arılar kendi hayatlarını riske atarlar.
Bal arılarının iğnesi bir kirpinin dikeni gibi küçük oklara sahiptir. Bu yapısı nedeniyle iğne birçok hayvanın etinden geri çekilemeyebilir.
İnsanları soktuktan sonra uçmaya çalışırken arıların iğneleri soktukları yerde takılı kalır.
Karınlarının arka tarafı yırtılır. Bu bölümde zehir salgısı ve onu kontrol eden sinirler vardır. İç organlardaki bu tahribat sonucunda arı ölür. Ancak bu salgı bezi arının vücudundan ayrılmış olmasına rağmen soktuğu canlının yarasına belli bir süre daha zehir pompalamaya devam eder.
Kovanın korunması bütün koloniyi ilgilendiren gerçekten önemli bir sorumluluk. Nöbetçi arılar bu sorumluluğu kendi hayatlarını tehlikeye atarak yerine getiriyor.
Arıların bu fedakar tavırları, evrimcilerin doğada bir yaşam savaşı olduğu, her canlının yalnızca kendi soyunu korumaya çalıştığı yönündeki iddialarını tamamen yalanlıyor.
Kesinlikle haklısınız. Evrim teorisine göre fedakarlık açıklaması imkansız bir davranıştır.
Oysa canlılar arasında yardımlaşma, fedakarlık gibi pek çok davranış var. Bu göz ardı edilemez.
Ama bazı evrimciler canlıların tüm neslin devamı için kendilerini feda ettiklerini, yani bu işten çıkarları olduğu için fedakarlık yaptıklarını iddia eder. Ancak bu iddia kendi içinde pek çok çelişkiyi barındırıyor. Örneğin nöbetçi arılar. Çoğu zaman kendilerinden çok daha büyük olan, eşek arısı gibi canlıların üzerine hiç düşünmeden atılıyor ve savaşıyorlar.
Arılar bunu yaparken acaba kolonideki yavruların korunması gibi bir mantık yürütebilir mi? Yani işçi arıların kovan savunması yaparken ölmelerinde ne gibi bir çıkarları olabilir ki?
Elbette arıların mantık yürütmesi söz konusu bile değil. Arıların bu işten hiçbir çıkarları da yok. Zaten çıkarları olsa bile kendi hayatlarını tehlikeye atmaları anlamsız.
Nöbetçi arılar sadece kovanı koruma görevi kendilerine verildiği için mi böyle yapar?
Düşünsenize genç dostum. Hiçbir akla ve şuura sahip olmayan canlıların bir plan belirleyip ona göre hareket etmesi, örnek yardımlaşmalar sergilemesi, özveride bulunması tesadüfen meydana gelecek davranışlar değil. Arılar da yeryüzündeki diğer canlılar gibi Allah'ın ilhamıyla hareket eder. Bunlar o canlıya öğretilmiştir. Nahl suresinde olduğu gibi Allah onlara yapacakları işi ilham etmiştir. Evrendeki tüm canlılar, atlar, kuşlar, böcekler, ağaçlar, çiçekler, kaplanlar, filler Allah'a boyun eğmiştir. Yaptıkları her hareketi Allah'ın ilhamıyla yapmaktadırlar.
Düşünen insanlar için radyo tiyatrosu. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.